Ayrım 23. Bir uyuyup uyanalım. Sayfa 385. Koskoca Belkıs abla çocuk gibi ağlamaya başladı sofrada. Herkes onu kucaklayıp gözyaşını silme yarışına girdi. Elinde değildi, durduramıyordu gözyaşlarını Belkıs abla. Garson Orhan geldi sonra. Kapatacağım ben, siz de haydi yavaş yavaş bakalım Poyraz efendi. Bu paraya iyi bile oturdunuz, dedi. Bu adam da kötüydü. Hepsi kötü müydü bu insanların? Yoksa sonradan mı kötülük ele geçirdi dünyayı? Kalktılar. Belkıs abla Mahsuni'den söyledi yol boyunca. İşte gidiyorum. Çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da, sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Sen Mahsuni'yi tanıyor muydun Belkıs abla, diye sordu Derya yolda. Gamlı havayı biraz dağıtmak istemişti. Kısmet apartmana varmalarına daha epey vardı. Belkıs abla yıllar sonra hafıza sandığından çıkardı öyküsünü, altı dostu da duysun diye daha yüksek sesle anlatmayı sürdürdü. Kıtmışsı daha önce bu hikayeyi zaten dinlemişti. Belkıs abla Derya'nın sorusuna hemen yanıt vermektense kaldığı yerden anlatmayı tercih etti öyküsünü. Anamı götürüp gömdü Arif. Ne jandarma sordu ne polis düştü. Öldü dediler. Ben sordum, beni yine dövdü. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bak senle baş başa kaldık bu evde, dedi. Beni cenazeye bile götürmeyecekti de ben beni kilitlediği evden kaçtım da gördüm anamı gömülürken. Buz gibiydi öyle. Dünya güzeli. Ben Arif'in dayaklarına dayanamadım ama daha fazla. 15'imde beni istemeye eve gelen ilk adamla kaçtım. Üvey babanın dayağından, sapından, tacizinden kurtulayım diye çocuk aklımla he dedim gelenleri. Tanımıyordum bile. Arif tek şart koştu. Bu kızı okutun. Bunda akıl taşkınlığı var. Zaten özrünü söyledim. O haltı yemiş dedim. Öyle kabul ettiniz. Geri göndermeye kalkarsanız almam. Okuluna gitsin bu imkan olursa. Nikah kıyma işini okulu bitince halledersiniz, dedi. Düğün falan olmadı tabii. Beni Elbistan'a göndermeden önceki gece yine yanıma yanaştı bu sapık. Özlersin kız oralarda beni. Gel öp bakayım, dedi. Ben yaradan asınıp öyle bir vurdum ki bacak arasına. Belki sonra bir daha kimsenin yanına yaklaşamadı, o kadarını söyleyeyim. Ben Yemliha'yla Şazenuş'u alıp gittim kocaya. Diğerleri beni zaten orada bekliyordu. Herkes öylece birbirine baktı. Acaba Belkıs abla gerçekten hayali altı arkadaşıyla yaşıyor, onların hep yanında olduğuna mı inanıyordu? Kahkaha attı birden Belkıs Karaoğlu. Şaşırtmayı hep seviyordu. Deli olduğumu düşündünüz değil mi siz de? Düşünün, zararı yok. Gülen deli iyi olmaz derler yalnız. Baştan uyarayım. Neyse, ne sorduydun, ne anlatıyor değil mi? Deli Belkıs ablan Deryacığım. Dur, Mahsuni'ye sıra gelecek. Ben önce size şu ilk kocayı, Ali'yi anlatayım. Ali benden 3 yaş büyüktü. Anasıyla mı evlendim, onunla mı bilemedim. Anası Zöhre kadın ilk gece neredeyse yanımızda yattı. Ali o işi bilmiyordu. Ben sanki biliyordum ya. Ağladı bu, anasını çağırdı. Anası ne oldu diye sorunca, donunu gördüm donunu, daha ne olsun deyip koyuverdi gözyaşlarını. Zöhre kadın koca elleriyle bana tokat attı. Bir daha oğlumu üzme yılan, dedi. Neyse, en azından verdikleri sözü tuttular da beni okula göndermeye devam ettiler. Okulda kimse evli olduğumu bilmiyordu. Aman evlilik de evlilik olsa, nikah yok, bir şey yok, evcilik desem daha iyi aslında. Bu Ali beni Eshab-ı Kef'te tas tas su içerken görmüş de takip etmiş eve kadar. Anasına ya bu kızla evlenirim ya da canıma kıyarım demiş de öyle olmuş beni isteme hadiseleri. Tabii benim haberim bile yok. Babası vardı Ali'nin, Ethem Bey. Ne etliye karışırdı ne sütliye. Bütün kontrol kayınvalidem Zöhre'deydi evde. Ethem Bey tekerlekli tablasında seyyar satıcılık yapıyordu. Ali bir iş yapmıyordu, okumuyordu da. Elbistan Ortaokulu'na gidiyordum ben o halimle. 16 yaşımda orta birinci sınıf talebesi olmuştum. Çok seviyordum okumayı. Türkü dinlemeyi de, deyişlerimizi de, Mahsuni'yi de seviyordum. Davut Sülari, Nesimi Çimen, Kul Ahmet, daha kimler kimleri. Zöhre kadın beni hiç sevemedi yalnız. Yılan, yılan, dedi durdu. Ali'nin eli elime zor değiyordu. Severdim belki onu. Sevmenin ne olduğunu bilseydim. Ben dayaktan kaçmayı öğrendim önce. Zöhre'den kaçmayı. Okula gitmeme laf etmeye başladı bir süre sonra bu Zöhre. Evin işlerini hepsini üstüme yıkmayı planlamıştı belki beni zorla istediğinde. Öyle elimden bir iş gelmiyordu. Ketesi, kömbesi, sarması, yarması, cıklaması, çalgaması. Evde boyuna yemek yapıyor, bana da öğretmeye çalışıyordu Zöhre kadın. Anacığımdan yadigar bakır tavalarımı hiç yanımdan ayırmamaya karar verdim sonra. Başka bir şey yoktu ki ondan yadigar. Ta köyümüzden, Berçenek'ten beri tavalar yanımızdaydı. Onları kayınvalideme kaptırmadım. Sinir oluyordu. Kaç kez tavalarımı almaya kalktı. Yatak odamızda sakladım tavaları. Kaç kez sırf bu yüzden dayak yedim. Vermedim ama tavalarımı ya. Oh ya. Hep birileri gelip almaya çalıştı. Hala çalışıyorlar. Bir şu kızcağızım iyi çıktı da Nergis'cim ilişmedi hiç tavalarıma. Yoksa herkesin gözü tavalarımda. Neyse, ben yemek yapmayı beceremeyince dayağımı yiyor, yatağa aç gidiyordum. Sofraya küsüyordum. Aç karın okula gidiyordum çoğu zaman. Yeter okudun. Sınıftakilerin en büyüğü sensin. Yaşça küçük oğlanlar sana bakıp bakıp duruyor. Kıskanıyorum demeye başlamıştı Ali de. Kendi okuyamıyordu ya. Veli toplantısı yapılıyor. Ben bin bir yalan söylüyordum okulda. Ne deseydim? Kayınpederimden mi rica etseydim velim olmasını? Mermuş'la Debermuş'tan mı rica etseydim yoksa? Yine herkes birbirine baktı. Neredeyse kısmet apartmanına gelmişlerdi. Bu kez Mert atıldı. Ay abla, sen de buldun bizim gibi safları, geç dalganı bakalım. Debernuş'muş, kız masal mı bu dedi, kahkaha attı. Herkesin sinirleri bozuktu, gülmeye başladılar. Gözlerinden yaş gelene kadar gülüyorlardı. Önce Derya kesti gülmeyi. Herkes benim gördüğümü görüyor mu diye sordu. Poyraz da gördü Derya'nın gördüğünü sonra. Mert'i işaret etti. Mert Nergis'e gösterdi. Yusuf'la Meryem dondu kaldı. Belkıs abla, namussuzlar sizi dedi. Kısmet apartmanın dış kapısının yanına sokak lambasının ışığında görebildikleri kadarıyla Meryemlerin pencereye yakın kocaman bir kırmızı çarpı işaret çizilmişti. Daha doğrusu kırmızı boyayla üzerini çizmişlerdi apartmanın. Belli ki yıkılacak diye işaretlemişti Eyyuslar. Bugün muhtardaki konuşmalarım çok ağır geldi belli ki. Aldırmayın, ne yıkabilirler ne bir şey. Biz de yarın kendi boyamızı alır üzerini boyayıveririz bu işareti. Olur biter. Siz bana deyin bakalım, yoruldunuz mu çok, yoksa bu ablanızı dinleyecek takatiniz var mı daha? Yarın sabah belli olmaz, bakarsınız anlatmaktan vazgeçerim öykümün kalanını ha, dedi güldü. Herkes biraz rahatladı, kimsenin uyumaya niyeti yoktu. Yusuf'u ertesi gün bekleyen bir iş yoktu. Halden çıkarken, biz yeniden ihtiyaç duyarsak sana haber veririz demişti Osman Bey. Meryem'in numarasından arayacaklardı adam lazım olursa. Nergis de okula öğleden sonra gitmeyi planlamıştı. Geri kalan herkesin zaten eli boştu. Meryem öğretmenlere girdiler. Belkıs havlulardan ışıldak ve mum alıp geldi Derya ile Nergis. Poyraz, ay doymadınız değil mi? Açsanız bizde gündüz Mert'in yaptığı pilav var. Havuçlu pilav. Hiç dokunmadık daha, getirelim dedi. Getirdiler. Meryem'i soğukta bekleyen fasulyesi vardı, ısıttılar. Yusuf soğan kırdı, onu da masaya getirdi. Sobaya kömür attı, ısındılar. Onları asıl ısıtansa Belkıs ablanın masalsı öyküsüydü. Derya bir kez daha, ablacığım Mahsuni diyordum, tanıştınız mı siz diyordum dedi sofrada. Belkıs abla kaldığı yerden anlatmayı sürdürecekti. Önce of çekip Mahsuni'den okudu. İşten, güçten, dertten, gamdan dolayı Allah bir değişim yılda bir defa ey. Ben düğün görmedim bilmem balayı, yırtık çul giymişim yılda bir defa. Dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gel hele. Bir gün doyduğum an hacıyım hacı, böyle geldi gitti ana inanma bacı. Ekmek yemeye yetmez soğan baş tacı, benim et yiyişim yılda bir defa. Şimdi Deryacı Mahsuni Şerif, yani Şerif Çırık bizden büyüktür. O benden 7-8 yaş büyüktü. Onu ben köyde gördüğümü hatırlamıyorum ama köyümüzün de gururu tabii. 1967'de 18 yaşımdayken Elbistan'da gördüm ilk Mahsuni'yi. O günü asla unutamam. Nasıl unutayım? Okula zorla da olsa devam ettim ben. Orta son sınıfı bitirmiştim. Ali, sana hükümet nikahını basacağım, evde oturacaksın, artık çocuk doğuracaksın deyip duruyordu o yaz. O gün hayatım değişti. Bir Haziran günüydü, sıcak mı sıcaktı. Köprübaşı yazlık sinemasına konsere getirmişlerdi bizim ozanları, aşıkları. Mahsuni de yeni plak çıkarmış, ortalığı kasıp kavuruyor. Onun da adını dediler gelecek, çalıp söyleyecek diye. Tutturdum ben, gidelim Zöhre anam, gidelim de biz de dinleyelim ne var diye yalvar yakar oldum. İlk ve son kez anam dedim ben bu kadına o gün. Nasıl olduysa kabul etti Zöhre. Kayınpeder de bizi aldı, sinemaya götürdü. Arkalarda bir yerlerde oturduk. Sahneye önce konser organize edenlerden biri çıktı. Size 13 milyon Alevi'nin selamını getirdik dedi. Bizim bulunduğumuz tarafta homurdanan gençler oldu. Aman ne güzel çalıyor, ne yanık yanık okuyordu bizim aşıklar. Mahsuni büyük alkışla sahneye çıktı. Bir başladı söylemeye, yer yerinden oynuyor. Ben hoca değilim, muska yazmadım. Ben hacı değilim, Arap gezmedim. Kuvvetliyi sevip zayıf ezmedim. Namussuza boyun büktüm ise yuh, yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Ay koca aşık Mahsuni sahnede yuh yuh dedikçe bizim yanımızda oturan iri kıyım oğlanlar da dönüp dönüp sahneye doğru yuh çekmeye başlamazlar mı? Biz ne oluyor anlayamadan ayağa kalkıp İstiklal Marşı okumaya başladı bunlar. Marş hepimizin marşı. Biz de kalktık ayağa tabii. Bazılarını da tanıyorum bu oğlanların. Bizim okuldan bile en az 4-5 kişi vardı. Sandalyeleri kapıp fırlatmaya başladılar sonra sahneye doğru. Mahsuni konseri erken bitirmek zorunda kaldı. Apar topar götürdüler onu. Biz koşa koşa eve döndük. Gece boyunca silah sesleri geldi durdu sokakta. İlk orada duydum ben silah sesini. Dünyanın en ürkütücü sesidir bu. Ali'nin anası da korktu. Oğluna bir şey olacak diye. İkide bir bizim odanın kapısını tıklattı durdu sabaha kadar. Ertesi gün pazartesi günü biz kayınpederim Ethem'i her zamanki gibi tekerlekli tablası ile işe gönderdik. Ne bilelim başımıza gelecek olanları? Gece konserde taşkınlık yapanların sayısı sabah 4'e katlanmıştı. Hepsinin öfkeden gözü dönmüş gibiydi. Ethem baba, baba adamdı Allah için. Evde kimseye de karışmazdı. Belki o olmasa ben orada ortaokulu bitiremezdim. Sözünün eriydi. Fena para kazanmıyordu seyarcılıktan. Aslında galiba biraz da buna öfkeliydi kalabalıklar. Kızılbaşlar para kazanıyor, biz sefil kaldık dediklerini de duyardım zaman zaman. Bize öyle derlerdi, bizi artık nasıl nefretle anıyor, anlatıyorlarsa evlerin içinde, hakkımızda türlü türlü şehir efsanesi. Arif olmayan insan, ham olan, kötülüğe meyleden, cahil olan insan kendine benzemeyenden korkar, korkuna da saldırırmış. Oysa incinsen de incitme diyen hünkâr Hacı Bektaş'tır bizim pirimiz. Ne uludur o hünkâr, ama her şeyin, her kavramın içini boşaltmayı pek meraklılar ya, bu sözü de boşaltıyorlar. Bu söz yapılan hatalara, haksızlıklara göz yum, kılını kıpırdatma, öylece seyirci kal diye söylenmemiş olsa gerek. Bu sözün anlamı kendinle, çevrenle, doğayla barışık, hoşgörülü, alçak gönüllü, erdemli, tevazu sahibi Turab olmaktır. Affedici olmak, gönül kırmamaktır bu söz ama haksızlıkları onayla, onaylamasan da müdahale etme demek değildir. Aksine eğer haksızlık varsa ve sen müdahale etmez, direnmezsen o zaman incinilir. O zaman insan en başta kendini incitir. Şah-ı Merdan cuşa geldi, sırrın aşikar eyledi. Yağmuru yağdıran benim diye Ömer'e söyledi. Ol demde şimşek bal kıyıp, yedi sema gürledi. Hem sakidir, hem bakidir nuru rahmanım Ali. Yetiş canımıza kurtar, medet, mürvet ya Ali. Nergis Sarıgel'in türküsünün Ermenicesini sahillerinde ezberlediği kardeş türkülerden duyduğu deyişi Berkıs ablanın öyküsüne fon müziği yapıverdi. Herkes Nergis'in sesinin ne güzel olduğuna, ne kadar güzel söylediğine bir kere daha şaşırdı. Poyraz'la Meryem usulca masadaki tabakları kaldırmış, Yusuf tüpün üstüne çaydanlığı koymuştu bile. Derya dikkatlice dersini dinleyen çalışkan bir öğrenci gibi sordu sonra. En heyecanlı yerinde kaldın abla. Ne oldu sonra kayınpederine? Siz ne yaptınız evde? Anlatsana, dedi sabırsızlıkla. Herkes yeniden masadaki yerini alınca kıtmır suyu okşayarak anlatmaya devam etti Belkıs abla. Gelsin de kurtarsın seni Ali demişler Ethem babaya. Tablasını nehre atıp kendisini de dövmüşler sopalarla. Malatya Caddesi fena karışmış. Yakaladıkları Alevilere topluca saldırmışlar. Dövenler, vuranlar da yabancı değil ha. Bir gün önce ekmeğimizi paylaştığımız komşumuz, her yaz kışlık peynirimizi paylaştığımız bir diğeri. Grup daha sonra caddeden yukarı çıkıp Demircilik köylülerine ait Şamoların oteline saldırmış. Üst katlara kaçanları döve döve aşağı indirmişler. Yatak yorgan ne bulurlarsa aşağı atmışlar. O sırada belediye hoparlöründen başkanın yaptığı anonsu hatırlıyorum daha dün gibi. Kahramanlarım bu kadarı yeter diye bağırıyordu başkan. Biz evden nereye kaçacağımızı bilememiştik. Ali benim arkama saklanıyordu sürekli, anası da kızıyordu. Ethem baba nehirde boğulmuş numarası yapıp kurtulduğunu anlattıydı koca adam. O gün 65 yaralı var dediler Elbistan genelinde. 20 kadar da yağmalanmış dükkan. Oturduk kara kara düşündük o gece. Zöhre ana gideceksiniz buradan dedi Ali ile bana baktı da. Ben o zaman anlamadıydım, kızdım. Kadına bak, beni evden kovuyor diye düşündüydüm. Meğer oğlunu ve tabii yanında da beni kurtarıyormuş. İskenderun'a, İstanbul'a, Adana'ya göçtü çoğu komşu. Zöhre ana da bizi Ali ile Ankara'ya mama akrabası durdu kadının yanına yolladı. Natır Belma var ya hani kızlar, geçen hamamda bize kurna ayarlayan, hah o Belma bu Dudu kadının kızıdır. Kızlar yani Nergis de Meryem Belma'yı çok iyi hatırladılar. Nergis kaçırıldığı gün yaşadıklarını zaten bazı geceler kabuslarında görüyordu. Kabus hep Belma'nın Nergis'i başından aşağı kaynar su dökmesiyle bitiyordu. Meryem, çayları koyayım da Ankara faslına geçelim canım ablam. Bize bütün iştenliğini kendini anlattığın için sağ ol. Neler yaşamışsın be ablam, dedi. Kalktığı çayları dolduracaktı ki Poyraz, otur sen aşk olsun, biz yabancı mıyız? Servisi biz yaparız. Kör ışıkta bir de üzerine dökersin Allah korusun, dedi. Çayları bardaklara doldurmaya başladı. Poyraz ilk çayı dili damağı kuruyan Belkıs ablaya verdi. Allah razı olsun canımın içi, deyip çayını alan Belkıs abla Poyraz'a, hiç Ankara'yı gördün mü Poyraz'cığım sen, diye sordu. Hikayesine küçük bir ara vermişti anlaşılan. Poyraz Mert'e çay verip güldü. Mert'ciğim beni götürecek bir gün, söz verdi. Yasemin Hanım'ı, Mert'ciğimin annesini buraya getireceğiz zaten de. O gelmeden bir ziyaretine gidip tanışacağız. Ben merak ediyorum hem Yasemin Hanım'ı hem Ankara'yı. Anıtkabir'e de götürecek beni Mert. Değil mi kuklamı, dedi. Mert, sözüm söz agapimi. Şu abimden bir haber alayım. Birkaç kuruş da para elimize geçerse gideriz tabii, diye yanıt verip çayından bir yudum aldı. Yusuf Belkıs abla Ankara'da hep mamakta. Bu Dudu kadın demiştin herhalde. O akrabanın yanında mı kaldınız? Gelmedi mi kayınvalidenler yanınıza sonra, anlatsana, dedi. Belkıs abla devam etti. Kim gelecek? Biz zaten yük olmuşuz Dudu kadınla kızına. Ali, ben, Mekselina, Mislina, Yemliha hepimiz iki göz gece konduya sıkışmaya çalıştık. Hoppa, dedi Derya güldü. Ortaya çıktı mı yine senin arkadaşlar, deyip kahkaha attı sonra. Nergis Derya'ya öyle bir baktı ki hemen toparlandı ufaklık. Belkıs abla hızını kesmeden anlatmayı sürdürdü. Araya giren olunca konudan konuya atlıyor, sanki öykünün bir noktası eksik kalacak gibi hissediyordu, devam etti. Sıkılınca, başınız şişince, uykunuz gelince söyleyin, bitireyim canlarım. Kıtmır suya zaten bütün bunlar ikinci baskı oluyor. Neyse, ne diyordum? Bu bizim Belma, o zamandan Altındağ'da bir hamamda çalışıyordu. Benim dediğim yıllar 60'ların sonu, 70'lerin başı. Ankara 3-4 muhit daha böyle devasa bir şehre dönüşmemiş. Bir gece eve geldi bu Belma, anasına söyleniyor. Yemek de yapmamışsın, oturdunuz mu Belkıs'la bütün gün? Benim canım çıkıyor hamamda, siz ancak elime bakıyorsunuz, gibi laflar ediyordu. Ali arlandı da dışarı çıktı. Bu Dudu kadın da bir patladı kızına, gözümün önünde birbirlerine girdiler. Dudu kadın uzun yıllar ebelik yapmış, halbuki parası vardı yani. Köy enstitüsüne falan devam etmiş, elinden her iş gelen, becerikli bir kadın da Dudu kadın. Nur içinde yatsın. Kızının eline bakan biri değildi. Belma belki bizim varlığımızdan dolayı gergindi, bilmem. Kolay değil, memleketten gelmiş, ilk kez gördüğü akrabasıyla karısı. Okuyamamış, bir de onun sıkıntısı vardı Belma'da. Dudu kadın, kapatmasalardı enstitüyü. Benim kızın kaderi de değişirdi ama gominis yuvası dediler, kızlı erkekle okumaz dediler, kapattılar. Biz şanslı nesildik. Bizden sonrakiler gün görmedi bu ülkede. Aşık Veysel'den Ruhi Su'ya benim yanına oturup dinlemediğim usta yoktur mesela. Bu benim kız da daha ömründe bir ozanı bile görmedi. Belki şöyle yakından der, biraz da nispet yapardı. Nur içinde yatsın. Hamamda sordum, öğrendim geçen gün 4 yıl olmuş Hakk'a yürüyeli. Epey de uzun yaşamış aslında. Uzun yaşa, kısa yaşa, gideceğimiz yer aynı be çocuklar. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda. İki kapalı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Bu kez Derya herkesi şaşırttı. Aşık Veysel'in belki de en ünlü eserini kendine popstar Tarkan edası vererek okudu. Derya'nın başını okşadı Belkıs abla. Aferin benim kara gözlüme, ne güzel de okurmuş, dedi. Soğuyan çayından son yudumu alıp devam etti. Sonradan bir yalan uydurdular ya, Aşık Veysel Ankara'ya gelmiş de vay efendim kıyafetinden dolayı alınmamış filan diye. Bakın, Dudu kadından dinledim bunu da, derdi ki rahmetli, Aşık Veysel Cumhuriyet'in 10. yılında Ankara'ya gitmiş, 45 gün kalmış. Bir gün Ulus'ta Karaoğlan çarşısına saz teli almaya çıkmış arkadaşıyla. Çarşının kapısında polisler durdurmuş. Tam o esnada İran Şahı da Atatürk'ü görmek için Ankara'daymış. O geçecekmiş çarşının oradan. Polis de güvenlik tedbiri olarak kimseyi almıyormuş. Aşık Veysel'i tanıyıp meramını dinleyince bir tek onun girmesine izin vermişler çarşıya. Olan bundan ibaret. Atatürk köylüye milletin efendisi demiş. Hürmet etmiş, köylüye okutmuş. Ben misal Berçenek'te doğup Otlu'ya girdiysem ondan başkasının sayesinde olmadı. Biraz da kadir kıymet bilmek lazım. Salondaki herkes birbirine baktı kaldı. Nasıl yani? Belkıs abla Otlu mezunu muydu? Ay utandım şimdi. Ben de üniversiteye nasıl giderim diye düşünüyordum şu halimle. Ablam sen ODTÜ mezunu musun diye sordu Mert. Belkıs abla düzelterek devam etti. Yalanım yok, mezun olamadım ama 2 yıl öğrencisi olma şansına eriştim o güzel okulun. Benim Ali misafirliğimizin ilk ayında ev sahibine yük olduğumuzu anlayıp bize ev kiraladı. Hem de Samsun asfaltına yakın, kutu gibi bahçeli teneke damlı bir gece kondu. Ali'nin anası Zöhre ne yapıp edip para göndertiyordu Ethem babaya. Biz ilk kez o kiralık evde tam anlamıyla karı koca olduk bununla. Aman bu Ali'yi görseniz nasıl üzerime düştü o sıra. Memleketten Yunus diye bir arkadaşı vardı. Onunla gündüzleri çıkıp iş arıyorlardı. Daha doğrusu bana öyle söylüyordu. Geceleri oturup konuşuyordu. Konuştukça sevdiydim galiba onu. Ben de alışmaya başlıyordum Ankara'ya, koskoca başkente. Otobüse, dolmuşa falan tek başıma binip Ulus'a bile gidip dönüyordum. Ulus da Ulus da ama böyle koskoca heykeli vardır Atatürk'ümün orada. Ata binmiş de etrafında 2 Mehmetçik bir de Kara Fatma kadın durmuşlar. Yiğit kadınmış, mert kadınmış Kara Fatma. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarındanmış. Saatlerce oturup izlerdim. Orada anıtın altında yaz günü oradan öteye geçmezdim. Orada güvercinlere yem verirdim. Ben de bu güvercin tutkusu orada başladı desek yeridir. İsim de koyardım güvercinlere, tanırdım birçoğunu. Yalnız çekinirdim. 200 metre aşağıdaki Gençlik Parkı'na bile tek başıma gitmeye korkardım. Ali'ye beni Anıtkabir'e, Gençlik Parkı'na, Atatürk Orman Çiftliği'ne götür diyordum. Paramız olsun hele gezeceğiz elbet yanıtını veriyordu. Evdeyken de oturup Ali'yi bekliyor, boyuna çorba kaynatıyordum. Bir de tüm gün eğlencem Samsun asfaltından geçen otomobilleri saymaktı. Renklerine, modellerine çok dikkat ediyordum. Daha önce görmediğim kadar çok otomobil. Geldiğimizde otlar yemyeşildi ve kuzeydeydi güneş. Kömür deposu boşaldı işte, mama sonbahar geldi. Güneş altında tutsaklar, geçen sonbahara bakıyorlar. Şirin mi şirin gecekondu evleri, Samsun asfaltında otomobiller, ne güzeldir yollarda olmak şimdi. Yusuf Yeni Türkü grubundan, Derya Köroğlu'ndan duyduğu gibi söyledi, hem de çok işli söyledi. Sonbahardan çizgiler diye de bilinen Mamak türküsünü. Bizim Kemal Burkay'ın bu şiir, Mamak cezaevinde 12 Mart döneminde yazmış. Çoğu bilmez dedi Yusuf. İçimden geldi be ablam, söylemek istedim. Araya giriyoruz böyle ama kusura bakma. Üşüdünüz mü? Kömürümüz de bitti bitiyor. Yarın çaresine bakarız. Battaniye var içeride, getireyim mi de ekledi. İklim değişir belki böceğim, Akdeniz olur değil mi? Haydi gülümse dedi Meryem. Kemal Burkay'ın yıllar sonra Sezen Aksu tarafından şarkı diye söylenmiş bir başka şiirine göndermede bulundu. Nergis başını dizlerine koyup okşanmak isteyen kıtmır suyu okşadı. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kimliğim bile yok, anlıyor musun? Haydi gülümse, dedi. Mert, ay orası bir kedim bile yok olacak yalnız, dedi, gülümsedi. Derya şaşırdı. Herkes şiir gibi konuşuyor yalnız, ha? Ben bilmiyorum bu gülümsemeli şiiri. Şimdi mi yazıyorsunuz beraber? Bilindik bir şiir mi bu? Diye sordu. Meryem öğretmen, yine öğretmen gibi anlattı Derya'ya. Sen Kemal Burkay'ın bu şiiri şarkı olduğunda, Sezen Aksu'nun sesinden milyonlara ulaştığında daha doğmamıştım bile Derya'cığım. Bilmemen normal dedi. Yusuf 2 battaniye getirdi. Birini Mert'le Poyraz'a, diğerini Belkıs ablaya uzattı. Kusura bakma Nergis, isterseniz yorgan getireyim. Meryem ablanla ikinizi yorgan var örterseniz dedi. Yanıt beklerken söyleniyordu. Ben dinlemiyorum ne zamandır Sezen'i. Biraz küstüm galiba ona. Ya da ne bileyim darıldım ama darıldığım için de rahatsızım sanki. Yetmedi kelime kapasitem tabii anlatmayı ama evet evet darıldım galiba dedi Nergis. Ben iyiyim böyle Yusuf abi. Meryem abla isterse ona getir yorgan. Ben Belkıs annemin battaniyesinin altına girerim olmadı deyip öyle de yaptı. Belkıs abla gel annesinin gülü gel, battaniye büyükmüş güzelmiş, siirt işi mi bilmem. Ben hep özenirim oranın battaniyelerini. İnsan niye imrenerek iyi niyetle bakarsa sonunda hayatın bir yerinde o imrendiği şeyi bulur. Yine insan niye ayıplarsa hayatın bir yerinde aynısını yaşar. Ben ayıplamam kimseyi. Bir acayip zor yarış bu. Bir yanımız her duruma müsait, ne kadar uyarsa o kadar ister neticede dedi. Güldü. Söylemek istediğini yalnız 90'lı yılların deliliğini yaşamış olanlar anladı. Çok çılgındık ama biz Belkıs abla, benim 2 arkadaşım vardı mahallede, Sibel'le Mehtap. Aynanın karşısına geçer, aboneyim abone diye dans ederdik. Aynı Yonca Evcimik gibi, aynı komikli kılık kıyafetimiz. Para biriktirip Aşkın Nur yenge kaseti almıştık da hangimiz soda şişesinden ses çıkaracağız diye yarışmıştık, dedi Meryem. Belkıs abla, Emrullah'ın Un Kapanı'nda Cirit adlı yılların hemen sonrası Kızım O Yıllar, Un Kapanı'nın son altın yılları. Türkiye'nin de ucu bugünlere çıkan karanlık tüneli. Tünel de tünelmiş yalnız, çift geliş çift gidiş, duble. Ucu bucağı belirsiz deyip anlatayım mı size kaldığımız yerden yetmişleri? Uyup uyanınca mı dinlersiniz diye sordu. Anlat anlat, iyi geliyor seni dinlemek ablacığım, insan kendi derdini unutuyor. Benim dedemler o söz ettiğin 60'ların ortasında ayrılmak zorunda kalmış biliyorsunuz buralardan. Yüzlerce, binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan koparılmışlar. Sizin Elbistan'dan ayrılmak zorunda kalmanız gibi bir yerde ama insanı çağırıyor işte gerisin geri memleketi, dedi. Siz bir daha hiç Maraş'a gitmediniz mi diye sordu Poyraz. Belkıs abla bir of çekti, başladı yeniden anlatmaya. Gittik, daha doğrusu ben bir başıma gittim yıllar sonra çocuğum. Anlatacağım onu da ama müsaade ederseniz Ankara'dan devam edeyim şimdi. Öylece oturup Samsun asfaltına geçen otomobilleri saydım günlerden bir gün. 1 Ağustos günü bu Dudu kadın bana yemek getirdi. Vicdanlı iyi biriydi Dudu ebe. Mahcuptu biraz bana karşı. Kızı adına özürler diledi durdu. Ben de özür dileyecek ne var? Ev ev üstünde olmazdı zaten. İyiyiz biz, merak etme ebem, dedim. Bir şeye paraya pula ihtiyacımız olup olmadığını sordu kadın. Yok dedim. Bir şeye ihtiyacımız yok ama sana soracağım bir şey var, dedim. Okumaya devam etmek istiyordum ben. Liseye gitmek istiyorum. Beni bir liseye yazdırabilir miyiz ebem? Benim ortaokul diplomam yanımda, dedim. Çıkarıp gösterdim. Sevindi Dudu kadın. Benim kız da sendeki azmin onda bir olsa şimdi üniversiteyi bitirmişti kızım. Aferin sana, dedi. Düşündü, devam etti. Öğretmen bir tanıdığım var, Feride Hanım, Ankara Kız Lisesi'nde. Tek çocuğunu ben doğurtmuştum vakti zamanında. Ona bir sorayım, bakalım ne yapabiliyoruz. Aman bu yanıtı alınca nasıl sevinçten havalara uçtum, nasıl mutlu oldum bir bilseniz. Dudu ebenin yanaklarını ellerini öpe öpe ağladım da Mislina ile Mermiş bile şaştı kaldı o halime. Feride Hanım'la hemen ertesi günü gidip konuştuk. Ali'ye bir şey söylemedim bile. O da bana bir şey söylemeden neler planlıyormuş meğer o sıra. Neyse, nasıl iyi bir kadındı Feride Hanım bir bilseniz. İyi de ne kelime. Melekti melek Feride Hanım. Nur içinde yatsın. Müdüre Hanım'ı ikna etti. 18 yaşında kazık kadar kızın kaydını liseye yaptırdı Feride Hanım. Artık kız liseliydim. Dur bakayım, bir de marşımız vardı bizim. Daha o yıl hemen Eylül ayında ezberlediydim. Güftesini Faruk Nafiz yazmış, bestesini İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör yapmış. Dur, hatırlayabilirsem mırıldanayım size. İnkılabın güneşi parlıyor anımızda. Biz yarının fecrini bildiren yıldızlarız. Karanlık asırları aşarak biz bu hızla bir ufuktan bir ufka nur taşıyan kızlarız. Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi. Yaşasın genç Türkiye, yaşasın kız lisesi. Derya avucu patlarcasına alkışladı. Meryem, helal sana Belkıs abla, dedi. Nergis daha bir sokuldu Belkıs ablanın koltuk altına. Kıtmış su kıskandı, o da girdi battaniyenin altına. Mert sabırsızlanıyordu, tutamadı kendini, sordu. Abla, bu senin kocan bir şey demedi mi? Bir de lise işi çıkardın başıma demedi mi? Anlatsana. Anlattı Belkıs abla. Anlatıyorum canımın içi. Bizim okulu Atatürk kurmuş ta 1923'te. Hatta Cumhuriyet'in ilanından 18 gün önce Hacı Bayram'da açılmış okul. 1976'ya kadar Atatürk Kız Lisesi'ydi adı. Sonra erkek öğrenci dalınmaya başlandı. Ben mezun olduktan 5 yıl sonra. Beni son sınıftan başlattı biliyor musunuz Feride Hanım? Sen şimdi yaşça biraz büyük, akılca da biraz taşkınsın kızım. Ben boş zamanlarında seni bolca çalıştırırım, dedi. Müdüre de sınava tabi tuttu beni. Ben orada bir yıl okudum. Ali önce bir kızdı tabii ama okulda sadece kız öğrencisi olduğunu duyunca da ikna oldu. Zaten daha benim liseye gidip gelmeye başladım ilk ay. Çekti gitti vicdansızın oğlu. Gidiş o gidiş. Ben kaldım yine anamın tavaları, bir de mekseninalarla baş başa. Bu benim koca diye sevmeye bile başladım Ali. Meğer Ankara'da iş bulmayı denememiş bile. O Yunus dediğim arkadaşıyla ikisi Almanya'ya başvurmuşlar işçi diye gitmeye. Dişlerine, kollarına, pazılarına bakmışlar. Donlarına kadar soymuşlar bizimkileri. Kabul etmişler sonra. 73'e kadar işçi aldı ya Almanya. Bunlar da son gidenlerden oldular. Seni Allah'a emanet ediyorum. Hızır yoldaşın olsun. Ben seni dönüp aldıracağım. Biraz para kazanayım, dediği gitti herif. İstanbul'u görmeden Almanya'yı gördü. Gördü de beni unuttu kör alasıca. Belki de öldü bilmem. Öldüyse de Allah taksiratını affetsin. Almanya gemileri, bir ileri bir geri, kör olsun Almanya, ağlattı gelinleri. Almanya acı vatan, adama hiç gülmeyi, nedendir bilemedim bazıları gelmeyi. 23. ayrımın sonu, sayfa 400.